Ayrım 8. Amasya'daki teyze. Ağzındaki pas çalağı kekre tadın nedeni, öğleden sonra Yeşilırmak kıyısındaki çay bahçelerinin birinde buluşmak üzere sözleştiği güzelin, içinde uyandırdığı karmaşık, belirsiz duygular da aslında. Evet, buluşacağı kişinin adı Güzel'di. Ona adından ötürü yapılan bütün esprileri hatırlamayacak kadar geçmişte kalmıştı her şey. Yıllardır görmemişti. Ta ki birkaç yıl önce yaz tatili sırasında gittiği bir sahil kasabasında onunla karşılaşana dek. O zaman biraz da iş olsun kabilinden adresler, telefonlar alınıp verilmişti. Doğrusu günün birinde Güzel'in yolunun Amasya'ya düşeceği aklına bile gelmemişti. İş yerinden arkadaşlarıyla gelmiş buradaymış. Ona ya da onun kişiliğine yönelik çekincelerden ötürü değildi içinde bulanıp duran. Akarını bulamayan duygular, geçmişini unutmaya çalışan biri için maziden gelen herkes, bir çeşit tehdit ya da tehlikedir. Bunca yıl sıkı sıkıya kapalı tutulmuş kapılar onlarla zorlanır, bastırılmış anılar onlarla silkinmeye çalışır. Belleğin kuytularına itilmiş nice ayrıntı, onların sorularının tazeliği, çağrışımlarla yeniden gün ışığına çıkar. Bunları bilmiyor değildi elbet. Ağzındaki pas tadını almak için sabahtan bardağında yarım kalmış portakal suyunu tepesine dikti. Bir gözü saatte olan Güzel, yanlış bir yerde beklemediğinden emin olmak için oturmuş olduğu çay bahçesinin adını bir kez daha onaylattı garsona. Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi dışarıdan gelenlere konukseverlik göstermeye kendini fazla kaptırmış olan garson, sıkıcı olmaya başladığını farkında bile değildi. Ve yeni konuşma konuları açmak için lafı uzatıp duruyordu. Nihal evden çıkmadan önce emin olmak için oteli aradı. Ne diyeceğini tam olarak bilemiyordu aslında. Belki biraz gecikmeyi önerecekti. Bu bir tür ertelemeydi elbet. Ya da birlikte geçirecekleri zamanı azaltmak. Ama odasında yoktu Güzel. Erken çıkmıştı demek. Çay bahçesine giderken biraz şehri gezmek, etrafına bakınmak, oyalanmak istemiş olmalı. Bunun üzerine o da hemen çıkıp ırmak kıyısına yürüyerek gitmeye karar verdi. Bu aynı zamanda düşüncelerini rüzgara vermesine, biraz olsun hafiflemesine yarayacaktı. Yazdan kalma bir gündü. Amasya'nın küs güneşi derdi Nihal. Uzaktan sever. Nedense buraya ilk geldiği zamanlarda istasyon köprüsünün civarında Sel Ağzı Mahallesi'nin oralarda yaptığı uzun yürüyüşleri hatırladı birdenbire. Akşam oldu da gün dağından aşmıyor diye bir türkü dilinden düşmezdi. Bazı türkülerin hüznünde yaratıldıkları toprağı ve zamanı aşan bir zarafet vardı. Pusarık bir ışığın hemen her şeyin çizgilerini sağlam hatlarla belirginleştirdiği, biçimleri keskinleştirerek saydamlaştırdığı manzarada çevresine bakınıp dururken bir yandan da yıllardır Amasya'da yaşayan Nihal ablasının burada ne bulduğunu anlamaya çalışıyordu Güzel. Irmağın iki yakasında birdenbire yükseliveren sarp kayalıklı yüksek dağlar hep söylendiği gibi insana bir çanağın dibinde yaşadığı duygusunu veriyordu. Şehrin bu sert ve çetin profili başlangıçta ilginç gelse de bir süre sonra dağların insanın üstüne üstüne geldiği söylenirdi. Kim bilir, buna da alışılıyordu demek. Bu kuşatılmışlık nedeniyle şehir sabah ve akşam güneşinin yumuşak eğimini tanımıyordu pek. Güneş ve ay. Ancak dağları aşıp tepeye yükseldiğinde en kararlı yüzleriyle gösterebiliyorlardı kendilerini insanlara. Buranın bu sert mizaçlı doğasının Nihal ablanın sert mizaçlı doğasıyla örtüşüyor olması bir açıklama olabilirdi pekala. Güzel kurduğu bu benzerlikten hoşnutluk duydu. Evet, mutlaka buranın iklimi Nihal ablanın kendini daha rahat ve huzurlu hissetmesine yarıyor, içini yatıştırıyordu. Bunu ona doğrudan sormanın bir yolu olabilir miydi peki? Asla. O duygularını başkalarıyla konuşabilen, içini göstermekten çekinmeyen, kalbi cömert insanlardan değildi. Her zaman onun verdiği kadarıyla yetinmek zorundaydınız. Düşünüyordu da, Nihal ablanın tekinsiz bir yanı olmuştu hep. Ne kadar tanırsanız tanıyın, geriye size yabancı bir yan kalırdı. İnsanlar ondan nedensiz yere çekinir, hatta korkarlardı. Hiçbir şey yapmadığı halde insanların üzerinde kendiliğinden bir güç kurar, en azından böyle bir izlenim bırakırdı. Sürekli kendinizi ona beğendirmeye çalışır, onun karşısında her an bir yanlış yapacak, o da size onaylamayan gözlerle bakacakmış gibi tetikte dururdunuz. Her ne kadar Nihal abla iyi yürekli biri olsa da insanın kendini yanında rahat hissettiği kişilerden değildi. Belki de bu nedenle tabiatına en uygun mesleği bulmuştu. Öğretmenlik. Nihal yol boyu gelirken düşünüyordu da güzeli severdi aslında. Sokulgan, sıcakkanlı, kendince incelikleri olan bir kızdı. Birliktelikleri süresince yaşadıkları onca fırtınaya karşın yeğeni Cem'le 3 yıl evli kaldıktan sonra arkadaşça ayrılmayı bilmişlerdi. Herkesin söylediği gibi erken bir evlilikti bu. Ama o zamanlar hem Cem hem Güzel bir an önce evlenmek konusunda kararlı olmuş, kimsenin sözünü dinlememişlerdi. Yetiştirme yurdunda büyüyen Güzel için yuva kurmanın ne demek olduğunu anlayabiliyordu Nihal. Nitekim bu nedenle onun kurduğu yuvayı bu kadar çabuk dağıtmış olmasını anlamakta da zorluk çekmişti. Başta büyüklerden aldıkları uyarılar doğrultusunda "Merak etmeyin, 3 yıldan önce çocuk yapmayız." demişler ve 3. yılın sonunda ayrılmışlardı. Aslına bakılırsa evlilikleri süresince aldıkları en akıllıca karar bu olmuştu. O yaz sahil kasabasında karşılaştıklarında Güzel'in yanında cin bakışlı bir oğlan çocuğu vardı. Nihal çocuğun başını okşarken istemeden Cem'i düşünerek hüzünlenmiş, tek tek kişilere ait değil de hayata dair bir sızı içini acıtmıştı. Cem ise ikinci karısının kısır olduğunun anlaşılmasıyla birlikte çocuksuz kalmıştı. Hayatın işaretlerini nasıl okumak gerektiğini hiçbir zaman bilemediğini düşündü Nihal. Belki de bu işaret belirsizliklerinin toplamına keder deniyor. Herkes de bu işaretleri kendi seçimlerine göre yalan yanlış okuyordu. Nihal'in ablası Zuhal, her ikisi içinde erken ve zamansız bulduğu bu evliliğe daha en başta karşı çıkmış, hiç istememişti. Kaynanalık yaptığından değildi bu. Ablası gerçekte Güzel'i seviyor, değerli buluyor ama onunla hiç geçinemiyordu. Nihal düşünüyordu da birbirlerine fazla benziyor olmaları bunda en önemli etkendi galiba. Sakin akan ırmağın bulanık yeşiline dalmış olan Güzel, evlendikten sonra Cem'le birlikte Edirne'ye Nihal ablayı ziyarete gidişlerini düşünüyor. İnce belli çay bardağının içinde çınlayıp duran kaşığın tek düze sesi bir süre sonra kapılıp gittiği dalgınlığın farkına vardırıyor Güzel'i. Yeşil'in onu her zaman uyuşturduğunu hatırlıyor. Birden dere kenarında, su başlarında, ağaç altlarında, o çimen üstünde uyuyakaldığı yeni yetmelik anılarının hülyalı huzuru dolduruyor içini. Büyürken insanın ilk kaybettiği şeyin gelecek duygusu olduğunu düşünüyor. Onca yoksunluğuna karşın o yılların hayal zenginliklerini özlüyor Güzel. Gezilerin insanı kendi geçmişi içinde de yolculuklara çağırdığını düşünüyor. Örneğin Amasya'da olmak insanı birdenbire Edirne'ye çıkarıveriyor. Onları arabasıyla Edirne'ye götüren arkadaşları Sabahattin ile Nihal abla arasında daha ilk gece gözle görülür bir yakınlaşma doğmuştu. Allah biliyor ya, Güzel o zaman da bu yakınlaşmayı biraz tuhaf ve yakışıksız bulmuş. Nihal ablanın iç dünyasının sandığından çok daha girdaplı olduğunu düşünmüştü. Ayrıca Cem'i herkese karşı güç durumda bırakmış olduğunun farkında bile değildi. Arzularını belli belirsiz de olsa dışa vurma biçimi bir kadından çok bir erkeğinkini andırıyordu. Sabahattin ise çakı gibi denizci diye tabir edilen cinsten sırım gibi bir delikanlıydı o sıralar. Hem en az 7-8 yaş küçüktü ondan. Değil evlenmek, sevgili bile tutmaz. Kızlarla yalnızca gönül eğlendirmeye bakardı. Gözü kolay kolay sokaktan içeri girmeyen, evlenmek için yaşlanmayı ve yorulmayı bekleyen erkeklerdendi. Döndükten sonraki ilk hafta sonu Sabahattin'in arabasıyla Nihal ablayı görmeye gittiğini, bunun daha sonra birkaç kez tekrarlandığını, bu zaman zarfında Nihal ablanın oğlana sırılsıklam tutulduğunu, oğlanınsa bir süre sonra ayağını kestiğini, bu kez de Nihal ablanın gam keder içinde İstanbul'a gidip gelmeye başladığını, sonunda Sabahattin'in bir uzun sefer sırasında punduna getirilerek bağları tamamen kestiğini sonradan öğrendik. Nihal ablamızın hayatı boyunca kendinden küçük erkeklere ilgi duyduğunu, bundan ötürü hep mutsuz ve bedbaht olup bir türlü yuva kuramadığını ise yavaş yavaş anlayacaktık. Cem arkadaşıyla teyzesi arasındaki bu ilişkiden rahatsızlık duymuş, ama daha çocuk yaşından başlayarak taşıdığı teyzesinin asla yanlış bir şey yapmayacağına duyduğu köklü inanç nedeniyle fazla üzerinde durmamıştı. Bu konuda Sabahattin'in duyduğu rahatsızlık daha büyüktü. Sonra her şey unutuldu. En azından bizler için. Akıp giden bu ırmak gibi her şey akıp gitmez mi? Çay bahçesine yaklaşırken, "Umarım geçmişi fazla deşmeye kalkmaz," diye içinden geçirdi Nihal. Melek'le görüşmediğimi ya duymuştur ya biliyordur. Melek'le pek geçinemezdi zaten. Bunu ikimizin arasında bir ortaklık belleyip beni konuşturmaya çalışmaz. Eskiden böyle bir kız değildi. Ama yılların insanlara ne yaptığını kim bilebilir? Birdenbire onu sabahtan beri asıl kaygılandıran şeyin bu olduğunu kendine yüksek sesle söylediğini fark ediyor. Dursun değil, Melek olmuştu içindeki yara. Yakın çevresindeki insanların anlamadığı şey de buydu. Onu asıl kıran şeyin ne olduğunu ısrarla görmek istememişti kimse. Melek Dursun'u alamamıştı ondan. Ama Dursun Nihal'in hayatından Meleği çalmıştı. Artık onun hayatında Melek diye biri yoktu. Nihal'in ortaokula başladığı yılda doğmuştu Melek. Yumuk yumuk bir melek topağıydı sahiden. Melek kanatlarının aklığı gibiydi bulutlu beyazlığı. Herkes onu teyzesine, yani Nihal'e benzetmişti. Daha doğduğu andan başlayarak yıllar yılı teyzesinin gözdesi oldu, gözdesi kaldı. Kardeşi Cem dahil diğer yeğenlerini sevmesin, yalnız kendini sevsin istedi Melek. Annesine diyemediklerini teyzesine dedi. Akıl veren, yol gösteren, nazını çeken hep teyzesi oldu. Gizli gizli harçlık verdi. Okul kaçamaklarına göz yumdu, yaramazlıklarına suç ortaklığı etti. Hatta sınırlarını zorladı teyzesinin. Böyle şeylerin hoşuna gitmediğini bildiği halde naylon çoraplarını, kombinezonlarını, bluzlarını, kazaklarını, hırkalarını, eldivenlerini giydi. Teyzesinin her kim olursa olsun başkasının giydiği, kokusunu sindiği herhangi bir şeyi üzerine geçiremediğini bildiği halde istekleri ve nazlarıyla onun sınırlarını hep zorladı. Meleği bu konuda eğitmenin bir yolu olarak onun giydiği şeyleri geri almaktansa her seferinde ona hediye etti Nihal. Kendi anlasın istedi. Teyzesini iç gömleksiz, bluzsuz, hırkasız, kazaksız, eldivensiz, şalsız, atkısız, kemersiz, tokasız bıraktığını kendi anlasın istedi. Anlamadı. Anlamak istemedi. Yalnızca aldıklarıyla dolabında, çekmecesinde kalabalıklaşanlarla, sayıları artanlarla ilgileniyordu o. Daha o zaman anlamalıydı meleğin yetinmezliğini, gözü doymazlığını. Bu durumu meleğin insan kumaşına vermektense genç kızlık serpilmesine, toyluğuna, heveslerini dizginleyememesine, gençlik heyecanlarına, onu hep şımartmış olmasına verdi. Günü gelip daha büyük, daha önemli bir şeyi almaya kalkıştığında bütün geçmişin, geçmişte birikenlerin birdenbire başka bir ışıkta bambaşka görülebileceğinin hesabını edemedi. İçimizin bir yanı sevdiklerimizi kollarken, kendini kollamayı unutmaz mı? Bu kez de böyle oldu. Her ne kadar kendi öyle söylemiyorsa da, melek bu kez Dursun'u almaya kalkışmıştı teyzesinin elinden. Dursun'un meleğin terk edip giden kocasına benziyor oluşu bile Nihal'e göre kaderin karanlık işaretlerinden biriydi. O da onun gibi Laz'dı. Yalnızca fiziğiyle değil, davranışlarıyla da onu andırıyordu. Ve galiba herkes için en önemlisi Nihal'den yaşça küçüktü. Bütün bunlar bir araya geldiğinde meleğin sanki bu durumda kendisinden bir hak gördüğü anlaşılıyordu. Dursun'u gördüğünde kendisini terk eden kocasını yeniden bulduğu hissine kapılmış olmalıydı. Ya da yenilmez sanılan Nihal teyzesini yeneceği hissine. Melek'le görüşmüyormuş artık diye geçirdi içinden güzel. Bir kalemde silmiş atmış biriciğini, gözdesini. Belli ki gücenmekten öte işlemiş yarasını. Bunca zaman sonra bunları ona sorup kurcalayacağımı düşünmese bari Nihal abla. Onlar teyze yeğen ne de olsa. Bense er kızı. Gerçi o da bilir benim merakımı sebep kimsenin yarasını deşmeyeceğimi. Hem o evde bir tek Nihal abla bakmazdı gözlerimin içine içine. Bunlar ne zaman ayrılacaklar diye. Zuhal teyzeye hiç benzemezdi. Kaynanamken bile Zuhal teyze diye seslenirdim ona. Ne garip, beni sevmek için oğlundan boşanmamı bekledi. Şimdi ne zaman ziyaretine gitsem gözlerinin bebeği ışır. Ayrılırken sıkı sıkı kucaklayıp bir dahaki sefere arasını bu kadar açma diye ant verir. Aslında haklılardı. Cem de ben de çocuktuk o zamanlar. Evliliğimiz bir hataydı. Şimdi bana hüzün veren şey ayrılmış olmamız değil, ayrılığın kendisi. Her ayrılık gibi bu da varlığıyla hüzün veriyor bana. Yetiştirme yurduna verildiğimde ben bir kere ve çok büyük ayrılmışım. Bir kere böyle büyük ayrıldın mı, sonrakilerin üstesinden geliniyor. Balıkesir'de tanıştıklarında içinin bir yerinde Dursun'un son erkeği olduğunu biliyordu Nihal. Eskisi kadar genç değildi. Yıllar geçtikçe sevdiği erkeklerle arasındaki yaş farkı giderek açılmıştı. Evlenmek, yuva kurmak düşleri gün günden uzaklaşıyordu. Bir mucize belki. Kimse oğluna 10 yaş büyük gelin almaz. Ya oğlu severse, çok severse, hayal. Dursun'un mali durumu iyi değildi. Hiçbir işte dikiş tutturamamıştı. Anasının Rize'deki avuç içi kadar çay bahçesinden kazandıklarından gönderdikleriyle idare edip gidiyordu. Nihal Dursun'un çaresizliğinin onu sevmesini kolaylaştıracağını sandı. Darda olanların zamanlarının geniş olduğunu biliyordu. Bu zaman her ikisine de yeterdi. Ona bir erkeğin nasıl sevileceğini, nasıl okşanacağını, nasıl korunup kollanacağını gösterecek sevgisi, şefkati, özverisiyle Dursun'u kendine bağlamayı bilecekti. Dursun'un en büyük merakı ve zaafı takım elbise giymekti. Nihal öğretmen maaşını, ek ders olanaklarını zorlayarak, özel ders vererek yeni takım elbiseler sipariş ediyor, sürekli gönlünü hoş tutmaya çalışıyordu onun. Dursun'un takım elbise merakının gösterişten çok erken yaşta ölmüş terzi babasının hatırasına bir saygı duruşu olduğunu anladığı günden beri. Bu konuda yumuşamıştı. Bir gece yarısı sevişme sonrasında kendi içine gömülen, içtenleştirdiği, hülyası yarım kalmış kırık bir sesle çocukluğunu anlatırken dinlemişti bunları. Dursun 9-10 yaşlarındayken babası ölmüş, Rize'nin ileri gelenlerine takım elbise biçer, sade Rize'nin değil, civar illerin eşrafına da makas sallarmış. Oğlu erkek boyuna gelemeden ona bir ceket olsun biçemeden ölüp gitmiş kalpten. Sık sık kalp öldürür biliyor musun derdi Dursun. Kalp öldürür. Gözlerini kısar, söylememesi gereken bir şeyi söylemek zorundaymış gibi dudaklarını içeri çekerek söylerdi. Aşktan değil, kalpten korkarım ben. Kapalı kutuydu Dursun. Çoğu zaman ne düşündüğünü bile bilemezdiniz. Hülyalı bir dalgınlığı vardı. Rakı içer, içli türküler söylerdi. Küçük tarazlı bir sesi vardı. Rakıyla daha bir boğumlanırdı sanki. Annem Rize'den çıktığım günü gurbet beller ya. Aldırma. Asıl babamın öldüğü gün başladı benim gurbetim derdi. Nihal babası erken ölmüş erkeklerin hiç büyümediğini en çok Dursun da anlamıştı. Böyle zamanlarda onu daha çok sever, hep daha da çok seveceğini hayal eder, bir kadının şefkatiyle saramayacağı hiçbir erkek yarasının olmadığına inanırdı. Melek, daha tanıştığımız günden başlayarak beni hiç sevmedi. Yetiştirme yurdunda büyümüş olmam onun için nedense hep bir mesele oldu. Hep beni küçümsedi, gizli gizli hor gördü. Benimle evlenmesine devrimci olmaya çalışan kardeşinin sosyalist şımarıklığı gözüyle baktı. Kocası onu bırakıp gittiğinde zaten her zaman hor görmüş olduğu dünyaya çok kolay düşman oldu. Her gittiğimde gözlerini kaçırırdı benden. Sanki onun boşanmış olması aramızdaki durumu eşitlemiş de ben bunun tadını çıkarıyorum sanırdı. Böyle zamanlarda beni hiç tanımamış olduğunu bir kez daha anlardım. Onun sevmediği, aslında hiç tanımamış olduğu biriydi. Ben Cem'le tanıştığımda Melek yeni evliydi. Aşklarının parlak, ışıklı günleriydi henüz. Kendi kusursuz evliliğiyle kardeşinin süfli seçimi arasındaki kendince kurduğu dengesizliği ima etmekten kaçınmıyor, her fırsatta beni ya da Cem'i iğnelemekten geri durmuyordu. Anlamazdan gelmeye çalışıyordum. Ne de olsa ailenin prensesi oydu. Ben ikinci kız olmayı yurt ranzalarında çoktan öğrenmiştim. Boynumu bükmeden geri durmaya çalışıyordum. O yılların taverna müziği furyasında ilkin sesine, sonra kendisine vurulduğu, mahalle birhanelerinde org çalıp şarkı söyleyen, temiz yüzlü bir çocuğa sırılsıklam bağlanmış Melek. Ailesinin karşı koymasını aldırmadan, liseyi bitirir bitirmez, üniversite sınavlarına bile girmeden apansız bir kararla evlenmiş. Hemen ardından da bir çocuk yapmış. Meleğin evliliğin ve çocuğun ona uğurlu geldiğini söyleyen kocasıyla kısa sürede Boğaz'ın Tarapya tavernalarının aranılan bir ismi olmuş. Adı piyanist şantör olarak ışıklı harflerle en tepelere yazılmış. Oysa bütün benzeri hikayelerde olduğu gibi kısa sürede gelen para, ün, baş dönmesi bu erken evliliğin sonu olmuştu. Kocasını eve ancak bir ikinci çocukla bağlayacağını düşünen Melek alelacele bir çocuk daha yapmış ve gene bütün benzeri hikayelerde olduğu gibi bu da fayda etmemiş. Kocası bırakıp gittiğinde yanında bir çocuk yerine iki çocuk olduğuyla kalmıştı. Melek önce kocasına, sonra çocuklarına, sonra ana babasına, sonra ailesine, çevresine ve sonra hayatın kendisine küstü. İçi ekşidi, acılaştı. Her çeşit mutluluğun düşmanı oldu. Kocasının giderken kendilerine bıraktığı evde oturdu. Gönderdiği nafakayı aldı. Kocasının zamanla ikbalden düşüp şanını, şöhretini yitirmesi de içini soğutmaya yetmedi. Kocasının onu terk etmiş olması hayatının dinmeyen zindanı oldu. Kendini içine kapatıp kilitlediği bir zindan. Sonrasında kendine ait bir dünya kuramadı. o sıralar sık sık Balıkesir'de oturan ve onu hayatta en çok anlayan insan olduğuna inandığı Nihal teyzesine gidip gelmesi, onunla sabahları kadar oturup söyleşmeleri bile yarasına merhem olmadı. O kocasından boşandığında artık görümcem değildi ve nedense sonraları beni her gördüğünde evliliğin bitmiş olmasını, üzerimdeki üstünlüğünün de elinden alınmış olması biçiminde yaşadığını gördüm. Bir tek yara, bütün hayatını almıştı meleğin elinden. Yarasının bütün hayatını ele geçirmesine izin vermişti. Balıkesir'e gidişlerinin birinde tanışmış Dursun'la. Ardından Dursun'un gizli gizli İstanbul'a gidip geldiğini Nihal abla sonradan öğrenmiş. Melek'le buluşurlarmış meğer. Meleğin söylediği kendinden vazgeçirmek içinmiş buluşmaları. Aralarında bir şey olmamış aslında. Nihal abla ikisini de affetmemiş. Güzel'in bilmediği, Nihal yalnız Meleğe değil, ailesine de küsmüştü. Özellikle de anneannesine. Bütün aile Nihal'in Meleği hiç affetmemiş olmasını, zamanla aileye yapılmış büyük bir ayıp olarak görmeye ve Nihal'i kınamaya başlamıştı. Bir yabancı erkeğin gelip aileyi ikiye bölmesine Nihal neden olmuştu sanki. Hem Dursun ikisine de yar olmamıştı zaten. Ne olursa olsun geçen yıllar içinde Nihal'in bir büyük olarak affetmesi gerektiğine, aile içinde ikilik yaratmaması gerektiğine inanmışlardı. Ailenin varlığını her türlü değerin üzerine koyan bu koyu tutum, adalet duygusu incinmiş olan Nihal'in inadını pekiştirmekten, kararlılığını bilemekten, küskünlüğünü derinleştirmekten başka bir işe yaramadı. İstedikleri bir fedakarlık değil de bir haktı sanki. Aileden birinin yaptığı sütsüzlük. Her ne olursa olsun bağışlanmalıydı. Ailenin varlığı adına yapılması gereken buydu. Öte yandan kapalı kapılar ardında Melek'le Dursun'un yaşının yaşına, boyunun boyuna yakıştığını fısıldaşıp durduklarını biliyordu Nihal. Bu durum Meleğin ayıbını onların gözünde hafifletiyor gibiydi. Bir öğretmen olarak Anadolu'nun çeşitli kentlerini gezerken öğrenmişti. Birikmişlerin fazlalığını insanı kendi geçmişinden bile uzaklaştırır. Bu nedenle bir daha dönmedi İstanbul'a Nihal. İstanbul'u özledikçe kitaplar okudu. Kitaplardaki İstanbul daha hakiki bir İstanbul'du. Kitap okurken burnunu sızlatan İstanbul'u oraya gittiğinde yerinde bulamıyordu zaten. Hiçbir İstanbul, Sait Faik'in, Ziya Osman Saban'ın, Abdülhak Şinasi Hisar'ın, Orhan Kemal'in, Oktay Akbal'ın, Haldun Taner'in anlattığı İstanbul gibi değildi. Şimdilerde sabaha karşı siyah beyaz Türk filmleri oynatan televizyon kanallarında kendi genç kızlığının İstanbul'unu görüyor, penceresinin karşısında Amasya'nın koyu göller içinde yalçın kayalıklı dağları dururken o içi sızlayarak geçmişine, gençliğine dokunuyordu. Özlediği zamandı onun. Mekan değil. Artık eskisi kadar genç olmadığını bildiğinden ömrünün kalan kısmını okumak istediği kitaplara ayırmak istiyordu. İçini yaşamasına izin veren yalnızca kitaplar olmuştu. Kocası onu terk ettiğinde kendini dünyaya kilitleyen yarasını teyzesine bulaştırmıştı Melek. Demek bir yanları birbirine çok benziyordu. Değil aile içinde, dünyada hiç kimse bu iki kadın kadar birbirlerini anlayamazdı artık. Melek teyzesinden bütün aldıkları karşısında bunu vermişti ona, yarasını anlamayı. Amasya'nın kendine kapanmış dağları içini kuşatıyor, uykusunu diri tutuyordu Nihal'in. Emekli olduktan sonra buraya temelli yerleşmesi bundandı. O artık geride bıraktığı herkes için Amasya'daki teyzeydi. Nihal çay bahçesinin eşiğine geldiğinde kıyıdaki masaların birinde dalgın gözleri ırmakta kalmış Güzel'i gördü. Her ikisinin de düşünceleri rüzgarda çoktan dağılıp gitmişti. Özlemle kucaklaştılar. ''Hiç değişmemişsin be Nihal abla'' dedi gür bir sesle Güzel. ''Maşallah hep aynısın, taş gibi.'' ''Sen de güzel'' dedi Nihal. ''İnan sen de hiç değişmemişsin.'' Her ikisi de sözlerindeki yalan ve doğruluk paylarını biliyorlardı. Tıpkı az sonra konuşmaya başladıklarında olacağı gibi. Ekim 2004.